Ayrım 17. Kayıt dışı tarihimiz. Yavuz Bahadıroğlu. Sayfa 193. 14. bölüm. Saltanat ve hilafetin kaldırılması. Saltanat nasıl kaldırıldı? Malum, 23 Nisan 1920'de Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti kuruldu. İstanbul'da ise Sultan Vahdettin vardı. İstanbul zaten işgal altındaydı ve padişahın varlığı sembolik anlamda sürüyordu. İnisiyatif Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin elindeydi. Yine de rejimin gerçek karakteri henüz belirgin değildi. Belirsizlik Mudanya Mütarekesi imzalanıncaya kadar sürdü. Vatan topraklarının büyük bölümü işgal altında iken muhtemelen Türkiye Büyük Millet Meclisi rejim tartışması açmak istemiyordu. O takdirde cephelerde Halife-i Ruh-i Zemin için savaştığına inanan insanların yüreği çözülebilir, moral güç çökebilirdi. Ancak Mudanya Mütarekesi'nden sonra rejim konusu Ankara'da kapalı kapılar ardında seslendirilmeye başlandı. Saltanat kaldırılacaktı. Ancak bunun bir bahanesi olmalıydı. O bahane kendiliğinden geldi. Zira İtilaf Devletleri Lozan'da toplanacak barış konferansına hem Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetini hem de Osmanlı hükümetini davet etmişlerdi. Sadrazam Tevfik Paşa, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kemal Paşa'ya çektiği telgrafta Ankara ile İstanbul arasındaki ikiliği kaldırmayı ve barış müzakerelerine birlikte katılmayı teklif etti. Mustafa Kemal Paşa teklifi reddetti. Ankara ile İstanbul arasındaki ikilimin devletin yeniden yapılanmasını engelleyeceğini düşünüyordu. Ona göre ikilemin ortadan kalkması, saltanatın ortadan kalkmasıyla mümkündü. Zaten saltanat 20 Ocak 1921'de kabul edilen anayasadaki hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir prensibi ile bağdaşamazdı. Yakın arkadaşlarıyla konuştu ve 80 imzalı bir tasarı ile Büyük Millet Meclisi'ne saltanatı kaldırma teklifini sundu. Mecliste bu hususta fikir ayrılığı vardı. Bazı milletvekilleri millet için tarihi kıymeti olan saltanatın en azından bu anlamıyla devamını savunuyorlardı. Bir kısmı da saltanat zaten bitmiştir. Bitmiş bir şeyin sembolik olarak devamına gerek yoktur görüşündeydi. Tedrici bir geçiş öngörüldü. Buna göre saltanat hilafetten ayrılacak, saltanat kaldırılıp hilafet sürdürülecekti. Meclisteki sert müzakerelerden sonra tasarı, Teşkilat-ı Esasiye, Şer'iye ve Adliye Komisyonu üyelerinden meydana gelen karma bir komisyona verildi. Bu komisyonun başkanlığına Kırşehir Mebusu Hoca Müfit Efendi seçildi. Konu görüşülmeye başlandı. Karma komisyondaki üyelerin çoğu, hilafetin saltanattan ayrılamayacağı görüşündeydiler. Hilafet saltanattan koparılırsa güçsüzleşir, İslam dünyası nezdindeki itibarını yitirir diyorlardı. Görüşmelerin bir yerinde Mustafa Kemal Paşa bir masanın üzerine fırladı. "Efendiler!" diye bağırdı. "Saltanat bitmiştir. O kalkar mı, kalkmaz mı?" diyenler kelleleriyle oynuyorlar. Sizin vazifeniz kalkmış olan saltanatın formülünü bulmak. O kadar. Formül 5 dakikada bulunuverdi. İsmail Habip Sevük, 29 Ekim 1953, Cumhuriyet Gazetesi. Ve saltanat hilafetten ayrıldı. 1 Kasım 1922. Sultan Vahdettin artık padişah değil, sadece halifeydi. Fakat kendisine Ankara'dan öyle ürkütücü ve incitici haberler gelecekti ki, hayatını ve hilafetini kurtarma telaşıyla atalarının yurdunu terk edecekti. 17 Kasım 1922. Devlete ait tek kuruşa elini sürmedi. Hatta okumak için aldığı el yazması değerli kitapları bile makbuz mukabilinde iade etti. Meclis Abdülmecid Efendi'yi halife olarak atadı. Ama bu da uzun sürmeyecek, kısa bir süre sonra halifenin padişah gibi davrandığı gerekçe gösterilerek tüm hanedan mensuplarından bir gece içinde ülkeyi terk etmeleri istenecekti. İşte buna ilişkin talimatın bir gazetede yayınlanmış şekli. Osmanlı hanedanının bütün erkekleri bugün akşama kadar hudutlarımızı terke mecburdurlar. Malum olduğu gibi bunların bir kısmı dün muhtelif yerlere gitmişler, bir kısmı da bugün gitmek üzere kalmışlardır. Hanedan azası önce gidecekleri yerleri tespit ettikten sonra polis müdürlüğü gidecekleri memleketlere kadar aile biletlerini almış ve harcırahlarını vermiştir. Polis müdür muavini Kamil Bey ayrıca hanedan azasının her birine birer senet mukabilinde 1000 lira 125 sterlin vermiştir. Vali Haydar ve Emniyeti Umumiye Müdürü Muhittin Beylerin verdikleri izahata göre bu alel hesap verilmiş bir miktar olup bir müddet sonra gidenlere ihtiyaçlarını temin etmek üzere para gönderilecektir. Akşam Gazetesi 7 Mart 1925. Tabii o para hiçbir zaman ellerine ulaşmadı. Yurt dışında geçerli bir meslekleri olmadığı için de hanedana mensup erkeklerin hepsi askerde sefil oldular. O kadar ki Sultan Vahdettin öldüğü zaman İtalyan bakkallarına 150 bin diret borcu vardı. Bu yüzden tabutuna haciz kararı geldi. Damadı Ömer Faruk Efendi ile birkaç sadık bendesi tabutunu arka kapıdan kaçırdılar. Şam'a götürüp defnettiler. Sonradan kızı tüm borçlarını ödeyip padişahı kul hakkından kurtardı. Sultan Vahdettin hain miydi? Sultan Vahdettin gerçekten de en çok tartışılan padişahlardan biridir. Ona hain diyen vardır, alim diyen vardır, zalim diyen vardır. Kimilerine göre İstiklal Savaşımızın gerçek organizatörü, kimilerine göre İstiklal Savaşımızı akamete uğratmak için kurulan Yeşil Ordu düşüncesinin mimarı. Anlayacağınız iki arada bir derede kalmış bir padişahtır. Sultan 6. Mehmet Vahdettin. Bu da normal. Zira yakın tarihimiz tarihsel zeminde değil, siyasal zeminde tartışılıyor. Ve öyle bir hava veriliyor ki, Sultan Vahdettin haklı çıkarsa Mustafa Kemal haksız çıkacak. Sultan Vahdettin haksız çıkarsa Mustafa Kemal haklı çıkacak. Bu anlayış içinde kitleler Atatürkçüler ve Vahdettinciler diye bölünüyor. Sonra da taraflar başlıyorlar yeni bölünme odakları icat etmeye. Laikçiler, şeriatçılar, cumhuriyetçiler, hilafetçiler, çağdaşlar, mürteciler vesaireler. Tabii bu son derece yapay bir bölünme. Yıllardır yapay bölünmelerle gerçek kavgalar üretiyoruz. Sonuçta hayatı kaçırdık, çağı ıskaladık ve Kıbrıs Rum kesiminin bile gerisinde kaldık. Yani yapay bölünmelerde ürettiğimiz gerçek kavgaların faturası çok ağır oldu. Tarihi yapan insanları tokuşturarak güç, ideoloji ya da şahsi gelecek inşa etmeye çalışanlar hepimize büyük zararlar verdiler. Halbuki tarih bir bütündür ve içindeki tüm isimler tarihimizi inşa eden isimlerdir. Tarihçinin takım tutar gibi bunlardan bazılarını tutup bazılarını tutmaması, bazılarına dost, bazılarına düşman olması ve onları kullanarak hayatla kavgaya oturması diye bir şey olamaz. Bu tarihçinin görevi değil. Yalnızca ideoloji simsarlarının işlevidir. Biz hayata ve tarihe belgelerin ışığında bakmakla mükellefiz. Sultan Mehmet Vahdettin 1918'de tarihinde atalarının tahtına oturdu ve Birinci Dünya Savaşı'nın korkunç sonuçlarıyla karşı karşıya kaldı. Aradan 4 ay bile geçmeden uğursuz Mondros Mütarekesi imzalandı. 30 Ekim 1918. Ardından Osmanlı toprakları İtilaf devletleri tarafından işgal edilmeye başlandı. Kasım 1918'de İngiliz ordusu Musul'a girdi. 1920 yılının 16 Mart'ında da Müttefik donanması İstanbul'u işgal etti. Yunanlılar İzmir'e, İtalyanlar Güneybatı'ya, Fransızlar da Güney Anadolu'ya girdiler. Osmanlı ordusu ortadan kaldırıldı. Silahları depolara kilitlendi. Kapılara İngiliz nöbetçiler dikildi. Yalnızca padişah şahsını korumak için 700 kişilik Maiyet-i Seniye kıtası silahlıydı. Onu da padişah Ayasofya çevresine mevzilendirip, Ayasofya'ya çan takmaya kalkışacak İngiliz askerlerine böyle bir söylenti çıkmıştı. Karşı camiye savunmalarını emretti. Belli ki padişah Ayasofya'nın cami kimliğinin korunmasını kendi varlığının korunmasından daha fazla önemsiyordu. Başta İstanbul olmak üzere tüm ülke işgalin yakıcılığını ve yıkıcılığını yaşamaya başlamıştı. Şunu vicdan borcu olarak hemen belirtmeliyim ki, başkent İstanbul işgal edildikten sonraki gün gelişmelerden padişahı sorumlu tutmak haksızlık olur. Çünkü her hareketi kontrol ve müthiş bir baskı altındadır. İngiliz donanmasının tüm toplarını saraya yöneltmiş olarak Dolmabahçe'de demirli olduğunu unutmayalım. Buna rağmen Sultan Vahdettin, Anadolu'nun galip devletler arasında bölüşülmesini öngören Sivri Anlaşması'nı imzalamamıştır. Padişah işgal altındaki İstanbul'dan vatanın kurtarılamayacağını biliyordu. Bu yüzden Anadolu'ya gitmeyi düşündü. Ancak İngilizler Anadolu'ya geçip bir hareket başlatması halinde İstanbul'u Rumlara teslim edeceklerini söylediler. Bu katliam demekti. Böylece Anadolu'ya geçme fikrinin önü tıkandı. O güvendiği komutanları Anadolu'ya göndermeye karar verdi. Almanya ve Avusturya seyahatinde kendisine eşlik ederken yakından tanıdığı yaverlerinden Mustafa Kemal'i bu karar çerçevesinde saraya çağırdı ve dedi ki, "Paşa, paşa, şimdiye kadar devlete çok hizmet ettiniz. Bunları tarih yazacak. Ama asıl şimdi yapacağınız hizmet hepsinden mühim olabilir. Siz devleti kurtarabilirsiniz. Cenab-ı Allah muvaffak etsin." Osmanlı arşivlerinden başka, kendisi de bir Atatürkçü olan araştırmacı Murat Bardakçı'nın yayınladığı Şah Baba isimli eserde konuyu bu şekilde aktarıyor. Masrafları için bir miktar para verdi. İşgal kuvvetlerinden izin aldı ve çürük müydü, sağlam mıydı tartışmalarında kavgalar ürettiğimiz meşhur Bandırma vapuruyla Anadolu'ya gönderdi. Böylece İstiklal Mücadelesi başlamış oluyordu. İstiklal Savaşı zaferle sonuçlandıktan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti 1 Kasım 1922'de hilafet ile saltanatın ayrıldığını ve saltanatın kaldırıldığını bir kanun ile kabul ve ilan etti. Vahdettin Han'ın adı hutbelerden kaldırıldı. İstanbul ve Anadolu basınında aleyhinde yazılar çıkmaya başladı. Bu arada kendi nazırlarından ve meşhur Osmanlı gazetecilerinden Ali Kemal Bey, bazı kimseler tarafından İzmir'e kaçırılarak linç edildi. Bu olay Sultan Vahdettin'in Ankara'daki havayı sezmesine yardımcı oldu. Ankara saltanatın devamını arzulamıyordu. Esasen dünyanın gidişatı da bu yöndeydi. Bu durumda Sultan Vahdettin hem yeni kurulacak olan cumhuriyete zorluk çıkarmamak hem de öç alma sendromuna düşenlerden halife sıfatını korumak için 17 Kasım 1922'de Malatya isimli bir İngiliz savaş gemisiyle İstanbul'u terk etti. Zaten 5 Kasım 1922'de Ankara'da 101 pare top atılarak saltanat kaldırılmış. O andan itibaren Sultan Vahdettin'in padişahlığı sona ermişti. O tarihten 12 gün sonra yurt dışına kaçan, tabii kaçmaktan söz edilecekse Sultan Vahdettin değil, vatansızlığa mahkum edilen Vahdettin'dir. İlk durağı Malta oldu. Oradan Melik Hüseyin'in daveti üzerine Mekke'ye gitti. Hicaz ve Mısır'a uğradıktan sonra İtalya'nın Sanremo kentine yerleşti. Kiraladığı bir villada yakın maiyetiyle yaşamaya başladı. O sırada İtalya Kralı Emanuel, padişaha bir yaveri aracılığıyla şu teklifi yaptı. Ülkenin muhtelif yerlerinde saraylarımız var. Zat-ı alilerin ikameti için nerede oturmak istiyorlarsa orada derhal bir saray verilecektir. Ayrıca yüksek müsaadeleriyle Zat-ı Şahane'nin emrine her ay takdir buyuracakları miktarda bir meblağ tahsis edilecektir. Sultan Vahdettin bu teklifleri münasip bir lisanla ve teşekkür ederek reddetti. Oysa yurt dışına çıkarken emrinde hazineler olduğu halde şahsi parasının ve hanedan armasının dışına tek kuruş almamış, bu konuda muhalifleri iftira atmaya bile cesaret edemediler. Okumak üzere hazine dairesinden aldığı kıymetli bir kitabı dahi makbuz mukabile iade ettikten sonra yurt dışına çıkmıştı. Millet malına bu kadar hassastı. Bu hassasiyeti yüzünden kısa süre içinde parasız kalacak, hanedan armasının üstündeki kıymetli taşları söküp sattırarak bir süre daha yaşayacak, böyle bir zaruret içinde yaşarken bile İtalyan kralının teklifine benzer tüm teklifleri geri çevirecekti. Hala Müslümanların halifesi ve Osmanlı padişahı unvanlarını taşıdığı için kimseden karşılıksız bir ikram kabul edemeyeceğine inanıyordu. Bir gün para işlerine bakan Fahri Bey bu tavrını eleştirdi. Bu kadar ikramı reddediyorsunuz. Herhalde mutfağınızda kuru soğan dahi kalmadığını bilmiyorsunuz, dedi. Bunun üzerine Sultan Vahdettin ağlamaklı oldu. Fahri Bey dedi. Mahiyet-i saniyemde bulunmaya mecbur değilsiniz. Bu hayat size zor geliyorsa ayrılınız. Ben Müslümanların halifesi sıfatıyla bir gayrimüslim hükümdarın ihsanını kabul edemem. 16 Mayıs 1926 tarihinde San Remo'da vefat ettiğinde şehrin kasaplarına, bakkallarına vesaire mağazalarına önemli miktarda borçları vardı. Alacaklar padişahın öldüğünü duyunca koşup alacaklarını istediler. Aksi gibi hiç kimse de borçları ödeyecek kadar para yoktu. O zaman da cenazesini haczettiler. Bu sözün tam manasıyla bir hicran ve hüsran sayfasıdır. Hatası sevabıyla Osmanlı Devleti'ni yönetmiş bir Halife-i Ruhi Zemin'in cenazesi gurbet ellerde ortada kalmıştı. Çocukları hıçkırarak ağlaşırken ona ücretsiz hizmet eden adamları derin acılarını içlerine atarak para bulmak için sağa sola koşturuyorlardı. İsteseler elbette İtalya hükümetinden gereken parayı alabilirlerdi. Ama gayrimüslimlerden sağlığında almadığı yardımı ölümünden sonra alarak ruhuna ihanet edeceklerini düşünüyorlardı. Başka çare kalmayınca arka kapıdan cenazeyi kaçırdılar. Selahaddin Eyyubi türbesine defnetmek üzere vasiyeti gereği Şam'a götürdüler. Daha sonra Suriye ve Mısır Müslümanlarından toplanan parayla padişahın borçları kuruşuna kadar ödendi. Ama adı gerçek türbede yer kalmadığından Yavuz Sultan Selim Camii haziresine defnedildi. Öldüğü güne kadar gelip giden herkese Türkiye'den haberler soruyor, Cumhuriyet'in kurucuları hakkında ileri geri konuşmaya yeltenenleri sert bir hükümdar bakışıyla susturup, "Onlar bizim paşalarımızdır, gıyaplarında konuşulmasını arzu etmeyiz," diyor. Saltanat ve sarayın yıkılması önemli değildir, önemli olan milletin kurtulmuş olmasıdır şeklinde konuşup şükrediyordu. Son halife kimdir? Son halife Osmanlı hanedanından Abdülmecid Efendi'dir. 1868 Mayıs'ında Dolmabahçe Sarayı'nda dünyaya gelmiştir. Babası Sultan Abdülaziz, annesi Hayrani değil kadın efendidir. Abdülmecid Efendi 18 Kasım 1922'de halife unvanıyla hilafet makamına oturtuldu. Bildiğiniz gibi bu tabii bir süreç değildi. Çünkü saltanat kaldırılmış, son padişah Sultan Vahdettin tehditler karşısında ülkesini terk etmişti. Halife Abdülmecid hemen hemen bütün şehzadeler gibi iyi bir eğitim almıştı. Arapça, Farsça ve Fransızca başta olmak üzere 6 yabancı dil biliyordu. İyi bir hattat ve ressamdı. Bizzat kaleme aldığı 12 ciltlik Hatıralar isimli kitabı yayınlanabilmiş olsaydı, eminim tarihimizin alacakaranlık kuşağında kalmış bir bölümü hakkında bilmediğimiz pek çok şeyi öğrenme şansımız olurdu. Aslında tarihimizi doğru kaynaklardan öğrenme açısından çok şanssız bir milletiz. Birkaç örnek. İstiklal Savaşımızın önder ve örnek generallerinden Kazım Karabekir Paşa'nın hatıraları, yıllar boyu yasak kapsamında tutulduktan sonra nihayet yayımlandı. Ama yayımlanan bölümü tüm hatırat karşısında ancak devede kulaktı. Ayrıca İstiklal Savaşımızın kahraman generalinin hatıraları incitici, yorucu ve düşündürücü bir sansüre tabi tutulmuştu. Sonuç olarak İstiklal Savaşımızı savaşın dört önderinden Mustafa Kemal, İsmet İnönü, Fevzi Çakmak, Kazım Karabekir, iki önderin Mustafa Kemal ve İsmet İnönü gözüyle gördük daima. Diğer ikisinin Fevzi Çakmak ve Kazım Karabekir gözünden de görme şansını bir türlü yakalayamadık. Ne hikmetse Mareşal Fevzi Çakmak ölümüne kadar sustu. Kazım Karabekir Paşa ise anılarını kaleme aldı. Ancak yıllar boyu kimse yayınlama cesareti gösteremedi. Yayınlanan bölümleri ise yasaklandı, sonra sansürlendi. Evet, çok şanssız bir milletiz. Yakın tarihin bazı şahitleri sürekli konuşup yazarken bazıları suspus oldular. Suspus olanlara Atatürk'ün resmi eşi Latife Hanım da dahildir. Tıpkı Kazım Karabekir Paşa gibi o da Atatürk'le ve arkadaşlarıyla yaşadıklarını belki bir gün yayınlanır umuduyla günü gününe kaydetmişti. Ne var ki önce 25 yıl, 25 yıl dolunca da sonsuza kadar yayınlanması yasaklandı. Latife Hanım'ın anılarını çelik kasalara koyup kilit üstüne kilit vurdular. Böylece Nutuk yakın tarihin tek tanığı oldu. Saklı tarihe sahip bizden başka bir millet var mı bilmiyorum. Son halife deyince yine yasaklarla iç içe saklı bir tarih çıkıyor karşımıza. Yine alacakaranlık kuşağında el yordamıyla yürümek zorunda kalıyoruz. Galiba onu hilafet tahtına oturtan irade, saltanatı kaldırırken hilafetin kudretinden yararlanmak istemişti. Millete de işte dini önderinize dokunulmadı mesajı veriyordu. Gerçekten de İstiklal Savaşımızın en önemli motivasyon kaynağı hilafetti. Dağıtılan tüm bildirilerde ve yapılan tüm konuşmalarda halifeyi kurtarma misyonu ön plana çıkıyordu. Yani yıllar boyu süren savaşlardan yorgun düşmüş bir milleti tekrar ayağa kaldırıp zafere ulaştıran motivasyonun kaynağında Darül Hilafe diye de anılan başkentin İstanbul ve başkentte oturan Halife Hazretlerinin kurtarılması azmi yatıyordu. Kuvvacılar, Kuvayi Milliye'nin o zamanki halk arasında söyleniş biçimi, söylemi böyleydi. Bu yüzden zaferin hemen sonrasında hilafeti saltanatla birlikte kaldırmak yüreklere ağır gelebilir, hatta istenmeyen durumlar gelişebilirdi. İş takside bağlandı. Önce saltanat, sonra hilafet. Bu konuda devrin süper devleti İngiltere'nin çok büyük baskısı da vardı. Çünkü İngiltere, İslam dünyasını, özellikle Orta Doğu petrollerini kontrol etmek istiyordu. Halifenin varlığı buna engeldi. Bunun için bertaraf edilmesi gerekiyordu. İstiklal Savaşımızı zafere taşıyan 1. Meclis, bu isteğe şiddetle direndi. Ama derhal lağv edilip erken seçime gidildi. İstiklal Savaşımızı zafere taşıyan isimler bu kez meclis dışında bırakılmıştı. Zaten seçim milletin iradesini özgürce gösterebildiği bir seçim değildi. Ankara'dan gösterilen adayların tasdiki biçimindeydi. İkinci Meclis, 3 Mart 1924 tarihinde hilafet işlevini üstlenerek hilafet müessesesi dahil hala Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin manevi şahsında müntemiçtir, ilga etti. Halife Abdülmecid Efendi görevden alındı. İslam'ın ilk halifesi Hazreti Ebu Bekir, 102. son halifesi Abdülmecid oldu. İlk halifenin hilafeti 2 sene 3 ay, son halifenin hilafeti ise 1 yıl 3 ay sürmüştü. Halife Abdülmecid, 4 Mart sabahı yakınları ile birlikte Çatalca'ya götürülerek trenle sınır dışı edildi. Mal varlığı hazineye aktarıldı. Vatanın sahipleri böylece vatansız kaldılar. Halife Abdülmecid sürgün yıllarını tıpkı hanedanın diğer üyeleri gibi sıkıntı ve yokluk içinde geçirdi. Nihayet 23 Ağustos 1944 tarihinde Paris'te kirasını ödeyemediği evde fani hayata veda etti. Vatan toprağına gömülmesini vasiyet etmişti. Bunu Türkiye'ye bildirdiler ancak CHP hükümeti şiddetle reddetti. Bunun üzerine Paris'te geçici bir mezara defnedildi. Orada 10 yıl bekletildi. Nihayet Medine'de Harem-i Şerif'e nakledildi. Neticede orası da vatan toprağı sayılırdı. Hilafetin kaldırılmasına tepki gösterilmedi mi? Tabii ki kısmen tepki gösterildi. Mesela Atatürk'ün yakın arkadaşlarından Doktor Rıza Nur, üslubunu sertleştirdi, halifeliğin ilgası cinayet olmuştur, halifeliğin ilgası çılgınlıktır demeye başladı. Onun yanı sıra geçmişte Atatürk'le kader arkadaşlığı yapan Rauf Orbay Bey, Refet Bele Bey ve Kazım Karabekir Paşa gibi isimler yollarını ayırdılar. Halk Partisi'nden istifa ederek Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nı kurdular. Bu hareketin en belirgin özelliği gelenek ve inançlara saygılı olarak kamuoyu önüne çıkmasıydı. Fakat İsmet Paşa muhalefete alışık değildi. Kimliği hala tartışılan isyanlar bahanesiyle Türkiye'yi yıllar boyu inim inim inleten Takrir-i Sükun 4 Mart 1925 dönemini açacaktı. Bu kanuna dayanarak ve irticayı bahane ederek Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nı kapattıracak, 17 Kasım 1924'te kurulan bu parti 3 Haziran 1925'te kapatıldı. Yeniden istiklal mahkemelerini kuracak, memleketi demir yumrukla idare etmeye başlayacaktı. Artık neredeyse yaşamak bile yasaktı. Hilafetin kaldırılması halifeyi kurtaracağız diye savaşan Anadolu'da buruklukla karşılanmıştı. Yer yer tepkiler oluştu. Bu tepkiye karşı baskı da çok şiddetli oldu. Hemen her muhalif hareket ölümle bastırıldı. Halk hükümetten ürkmüştü. Bu ürküntü yönetilen kitleyi yönetenlerinden bir başka deyişle devleti milletten büyük ölçüde kopardı. O kopuklukta ezan Türkçeleşti. Din eğitimi veren kurumlarla tekke ve zaviyeler, hatta türbeler kapandı, bazı camiler satıldı, kimi depo hatta parti merkezi olarak kullanılmaya başlandı. Bütün bunlar halkın kendi devletini sahiplenmesini güçleştirdi. Daha doğrusu dini ile devleti arasında tercihe zorlandığını hissetti ve yüreği yarıldı. Bu durum ise en azından kalkınmamızı sekteye uğrattı. Patinajlarla çok vakit kaybettik. Kalkınma hamlelerinin Demokrat Parti döneminde hızlanmasını, kısmi din özgürlüğünün hayata geçmesiyle ilişkilendirilen pek çok sosyolog ve tarihçi var. Hilafetin kaldırılması, devletin hem dünya Müslümanları hem de kendi milleti üzerindeki kontrol mekanizmalarında sekteye uğrattı. İslam dünyasında duygusal ve siyasal açıdan müthiş bir başıboşluk dönemi açıldı. Bunu fırsat bilen Ürdün Haşimi Krallığı Türkiye'den mukaddes emanetlerin iadesini istedi. Diğer Araplar kendi hilafetlerini ilan etme peşine düştüler. Hilafetin kaldırılışından bir gün sonra 5 Mart 1924'te İngiliz siyasetine de uygun olarak Hicaz Kralı Hüseyin halifeliğini top atışlarıyla ilan etti. İngilizler Türklerin hilafetini destekleyen Hint Müslümanlarına karşı halifeliğin Arap soyundan olması gerektiği tezini savunmaya başladılar. Bu arada Şam'da Hüseyin'in, Fas'ta Fas Sultanı'nın, Trablus'ta İtalyan Kralı'nın adı halife unvanı ile birlikte anılmaya başlandı. Muhtelif ülkelerden tam 9 halife adayı belirdi. İngiltere, Fransa ve İtalya kaldırılan hilafet müessesesini kendi çıkarları yönünde kullanmak istediler. Çoğu kez sembolik kalmakla birlikte halifenin hem millet hem de dünya üzerinde bir itibarı ve etkisi vardı. Hilafetin kaldırılmasıyla o etki kırıldı. O etki kırılınca bundan en çok İslam'ı ve onun temsilcisi saydıkları halifeyi kendi istiklallerine dayanak yapan Hint Müslümanları etkilendi. Çünkü Hindistan gibi Müslümanların azınlıkta olduğu kıtalarda o tarihte Pakistan henüz yoktur. Self-determinasyonun mutlaka dini tabana dayanması gerekiyordu. Başka bir deyişle Uzak Doğu Müslümanları bağımsızlığı dini temelde arıyorlardı. Zira Hindistan Müslümanları için İngiliz idaresinden çıkmak Hindular karşısında kurtuluş olmayabilirdi. İslam ve sonuçta hilafet Hint Müslümanlarının ayrı bir millet olarak kabul edilmelerini sağlıyordu. İşte bu nedenle Müslüman Türkiye'nin hilafet müessesesi vasıtasıyla bölge Müslümanları üzerindeki hakimiyetini sürdürmesini arzuluyorlardı. Hilafet kaldırılınca Hint Müslümanları İngiltere ve Hindular karşısında çok zor durumda kaldılar. O kadar ki Hindu lider Pandit Jawaharlal Nehru, Türklerin din yerine milliyetçiliği esas alıp laikleştiklerini, Hindistan Müslümanlarının da buna benzer bir inkılap yapmalarını, laikleşerek Hint milliyetçi hareketine katılmalarını ve bağımsızlık istemekten vazgeçmelerini savunmaya başlamıştı. Bu sebeple Hilafet Komitesi adına Hintli Müslüman önderlerinden Şevket Ali, Ankara'ya telgraf çekerek hilafetin kaldırılışı kararının yeniden gözden geçirilmesini rica etti. Fakat Cinnah, Pakistan'ın kurucu önderi, İngiltere'nin İslam milletleri arasında çıkabilecek anlaşmazlıkları kullanabileceğini göz önüne alarak yeni Türkiye'yi desteklediklerini, önemli olanın halkın Müslümanlığı olduğunu dünyaya açıkladı. 17. ayrımın sonu sayfa 207.